Ayrım 9, Kanun Dışında Cengiz Erdinç, Murat Toklucu. Sayfa 67. Bursa Soyguncuları. Osmanlı Bankası Bursa Şubesi'nin 31 Ekim 1932'de soyulması Cumhuriyet tarihinin ilk banka soygunu olarak kayıtlara geçti. Bankaya asker kılığında giren ve çalışanlara silah doğrultan iki soyguncu, kasalardan birinde bulunan 3400 lirayı alıp kaçmıştı. İçinde 100 bin lira olan diğer kasa, soyguncuların kasayı açmasını istediği memurun uyanıklık edip anahtar Gemli'ye giden bir arkadaşımızın yanında demesiyle kurtulmuştu. Gazeteler olayı günlerce yazdı, soygunun Amerikan vari oluşu özellikle vurgulanıyordu. Dipnot: İki haydut Bursa'da Osmanlı Bankası'nı soydu. Son posta: 1 Teşri-i Nisani 1932, Bursa'da bankayı nasıl soydular? Milliyet: 5 Teşri-i Nisani 1932. Bursa bu olaydan 7 ay sonra iki kişinin öldürüldüğü bir soyguna daha sahne olacaktı. Bir soyguncu çetesi 1 Haziran 1933'te kent merkezinden Orhaneli ilçesine giden yolun 11. kilometresinde 7 saat boyunca pusu kurdu ve kamyondan bozma bir otobüsün de içlerinde olduğu 5 araçtaki 40 kişinin para ve değerli eşyalarını gasp etti. Otobüste bulunan ve Orhaneli'ne göreve giden jandarma karakol komutanı Hakkı ve Er Nuri silahlarını çekince soyguncular karşı ateş açıp ikisini de yaraladı. Elinden ve omzundan yaralanan Nuri kendini yolun kenarındaki küçük uçurumdan aşağı atıp ölü numarası yaparak kurtulurken, yaralı haldeki Hakkı ise başına son bir kurşun daha sıkan bir soyguncu tarafından öldürüldü. Otobüs yolcularından Ali Ağa adlı köylünün sopayla başına vurduğu bu soyguncu sendeleyip yere düşmüştü. Diğer çete elemanlarının üzerine ateş açtığı Ali Ağa yaralandı. Az önce başına sopayla vurduğu soyguncu yerden kalkıp ağzına tam 7 el daha ateş etti. Ali Ağa'nın ölümüne 12 yaşındaki oğlu da tanık olmuştu. Dipnot: Bursa yolunda bir şekavet. Cumhuriyet 3 Haziran 1933, Haydutların Kurbanları. Milliyet 4 Haziran 1933. Çete Orhaneli Bursa telefon hattını da kestiği için soygun haberi Bursa'ya saatler sonra ulaştı. Olay duyulunca kent genelinde arama başlamıştı. Valilik bütün ilçe ve köylere, mıntıka sınırlarına giren herkesin kimlik bilgilerini almaları yönünde emir yolladı. 3 Haziran'da iki gün önceki soygunun yaşandığı yere 65 kilometre mesafedeki Yenişehir ilçesine bağlı bir köye gelen iki yabancı, kendilerine dur ihtarında bulunan köy korucusunu öldürüp diğer korucuyu da ağır yaraladı. Tanık ifadelerine göre zanlıların eşkali soyguna katılanlardan ikisine benzemekteydi. Bu olaydan sonra soyguncular izlerini kaybettirdi. Genel kanı bu kişilerin 7 ay önce Osmanlı Bankası'nı da soyanlar olduğu yönündeydi. Jandarma ve polis ilk olarak 40 kişinin ifadesine başvurmuştu. Tüm ifadelerdeki ortak nokta haydutların koyu bir Karadeniz şivesiyle konuştuğuydu. Bunun üzerine polisler Karadenizli vatandaşların kaldığı han ve kahvelere baskınlar yaptı. Soygundan bir gün önce Orhaneli otobüsünün saatini soran birkaç kişilik Karadenizli grubun bu kahvelerden birinde Laz İbrahim adlı kişiyle birlikte oturdukları ihbarını alan polis, İbrahim'i gözaltına alıp soygun mağdurlarıyla yüzleştirdi. Hiçbiri İbrahim'i teşhis edemedi ama soyguna katılmamışsa bile kendisini kahvede 5-6 kişilik yabancı bir grupla görenler vardı. Sorguya alınan İbrahim kendisine iftira atıldığını öne sürüyordu. O gün kahveye gitmemişti bile. Polisin konuştuğu kahve sahibi ise İbrahim'in o gün kahvede olduğunu, hatta masadaki Cumhuriyet gazetesine sürekli imza atıp karaladığı için kendisini uyardığını ve sonunda gazeteyi masadan çekip aldığını söylemişti. Üstelik karalanmış gazete hala duruyordu. Polislerin emniyetteki ifadesine attığı imzayla gazeteye karalanmış imzaların aynı olduğunu gösterdiği İbrahim sonunda çözüldü. Evet, soyguncularla oturmuştu ama soygun yapacaklarını bilmiyordu. Yusuf adlı şoförün ismini verdi polislere. Kendisini soyguncularla Yusuf tanıştırmıştı. Gözaltına alınan şoför Yusuf çabuk çözüldü. Olay gününden beri cinayetlerin şokunu atlatamamıştı ve gazetelerin yazdığına bakılırsa ifadesini ağlayarak vermişti. Hepsinin Rizeli olduğu, genel müdürünün de Bursa'ya gelip bizzat katıldığı soruşturma sürerken sanıklar İstanbul ve Karadeniz kentlerinde de aranıyordu. Nihayet 17 Temmuz gecesi soyguna katılan 5 kişi ile onlara yataklık eden 3 kişi Samsun'da bir otelde yakalandı. Boyunlarından birbirine zincirli ve elleri kelepçeli halde Samsun'dan İstanbul'a yolcu gemisiyle getirilen sanıklar 2 gün İstanbul polisince sorgulandı. Daha sonra tekneyle Mudanya'ya ve oradan da Bursa'ya götürüldüler. İlk ifadelerinde çetenin 6. mensubunun Rize'de saklandığını söylemişlerdi. Şapoğlu Hüseyin adlı bu kişi de bir gün sonra yakalanıp Bursa'ya gönderildi. 26 Temmuz'da Mudanya'dan Bursa'ya gelen sanıkları tren istasyonunda 10 bin kişi bekliyordu. Sanıklar cezaevine güçlükle götürüldü. Çetenin lideri Piyade Mustafa adlı kişiydi ve 16 ve 17 yaşlarındaki kardeşleri Piyade Mehmet ve Piyade Osman, kız kardeşinin kocası Karabiber Hakkı ve uzaktan akrabaları Bekir ile Şapoğlu Hüseyin çetenin diğer mensuplarıydı. Gazeteler yol kesme, gasp ve cinayet suçlarını itiraf eden çete üyelerinin Osmanlı Bankası'nı da soyan kişiler olduğunu yazıyordu. Ama Bursa'daki sorguda sanıkların banka soygunuyla bir ilgisi olmadığı anlaşıldı. Soyguncuların yargılanmasına 2 Ocak 1934'te başlandı. Bursa Adliyesi hınca hınç doluydu. İlk gün alınan sanık ifadelerine göre soygundan sonra şoför Yusuf Bursa'da kalırken diğer 6 kişi Mudanya'ya gitmişti. 4'ü buradan İstanbul'a kaçmış, Mehmet ve Osman kardeşler ise Yenişehir üzerinden Adapazarı'na giderek bu kentte yaşayan Adem adlı tanıdıklarının yanında 3 hafta saklanmıştı. Yenişehir'de bir korucuyu öldüren birini yaralayan iki kardeş, Adapazarı'nda da rahat durmamış, Nuri Bey adlı tüccarı ve evinde saklandıkları akrabaları Adem'i de öldürmüşlerdi. Dipnot: Bursa Adliyesi hınca hınç doldu. Halkın Sesi, 3 Ocak 1934. Mahkemenin ikinci ve üçüncü günü 27 tanık dinlendi. Tanıkların tamamı çete mensuplarını teşhis ediyordu. Hepsinin özellikle vurguladığı, Şapoğlu Hüseyin adlı soyguncunun çok zalim davrandığı ve yaralı jandarma ile köylü Ali Ağa'ya son kurşunları onun sıkıp öldürdüğüydü. Cumhuriyet gazetesinin tam katil tipi var diye tanımladığı Hüseyin bu suçlamalara, "Ben onları öldürmesem onlar beni öldürecekti," diye karşılık verdi. Mahkeme Şubat ayına ertelendi. Sonraki duruşmada babasının öldürülmesine tanıklık eden 12 yaşındaki Hüseyin'in ifadesi duruşmayı izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Tanık olarak dinlenen otobüs yolcularından öğretmen Ahmet Hamdi, jandarmanın öldürülme anında çok korktuğunu, o yüzden her şeyi rüya gibi hatırladığını ve sanıkları teşhis edemeyeceğini söyleyince, hakim kendisini "Zaten eğer sizde öldürülen köylünün onda biri kadar cesaret olsaydı, haydutlardan birkaçını yakalardınız," diye azarladı. Mahkeme kararını 6 Şubat 1934'te açıkladı. 6 sanık idama, şoför Yusuf 3 sene 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yaşı 18'den küçük Piyade Osman ve Piyade Mehmet kardeşlerin cezası 15 yıl hapse çevrildi. Dipnot: Bursa Yolu Soyguncularının Mahkemesi. Vakit: 7 Şubat 1934. İdam kararları mahkemenin bitiminden 2 sene sonra 3 Şubat 1936'da ifaz edildi. Bursa Cumhuriyet Meydanı'nda gece yarısından sonra başlayan ve 2,5 saat süren idamları binlerce kişi izlemişti. Çete reisi Piyade Mustafa'nın son sözleri, "Beni asmayın, kurşuna dizin," olurken Cumhuriyet Gazetesi'nin "tam katil tipi var" diye tarif ettiği Hüseyin, psikopatlığın hakkını verecek ve son sözleri sorulunca, "Yorgan altında ölmektense urganda ölmek evladır," diyecekti. Dört mahkumun asılı cesedi sabah 10'a kadar meydanda teşhir edildi. Akşam gazetesinin ifadesiyle şiddetle esen lodos ince birer ipin ucunda can veren aydutları birer topaç gibi döndürmekteydi. Dipnot, Orhan elinde yol kesen aydutlar asıldı. Akşam 4 Şubat 1936. Mezar soyguncuları. Suç dünyasında uzmanlık esastı. Bir kasa hırsızının karman yolacılık yaptığı ya da bir ev hırsızının kaldırımcılığa bulaştığı vakalar sınırlıydı. Polis de genellikle kimin hangi suçu işlediğini bilir, ona göre soruşturma yürütürdü. Suç dünyasındaki bu ayrışma bir hiyerarşi de yaratmıştı. En alt basamakta mezar hırsızları vardı. Mezar hırsızlığı asırlardır görülen bir şeydi. Değerli eşyalarla gömülen ürüler hemen her dönemde hırsızların ilgisini çekiyordu. El tezgahlarında dokunan patiskanın kıymete bindiği zamanlarda nebbaşlık adı verilen kefen hırsızlığı ortaya çıkmıştı. Osmanlı alimi Kethudazade Arif Efendi menakıbında Arabistan'da geçen bir nebbaşlık kıssası anlatmıştı. Buna göre yıllar evvel ortaya çıkan bir nebbaş ölülere musallat olmuş, açmadık mezar, çalmadık kefen bırakmamış, halk sadece beddua edebilmiş. Nebbaş ortadan kaybolunca herkes rahat bir nefes almış. Ama kısa süre sonra ortaya çıkan bir başka nebbaş yine mezarlara dadanmış. Bu sadece kefen çalmakla yetinmiyor, bir de mezardan çıkardığı ölünün arkasına kazık sokuyormuş. Öyle ki halk önceki nebbaşı arar olmuş. Arapçaya rahimehullahi nebbaşül evvel sözü, yani Allah önceki kefen soyguncusuna rahmet eylesin deyimi böylece yerleşmiş. İstanbul'un mezar soyguncuları doğal olarak Eyüp ya da Karacaahmet gibi büyük mezarlıklarda faaliyette bulunuyordu. Artan hırsızlıklar yüzünden 1934'te Zincirlikuyu Mezarlığı'nın yapımına alanı çevreleyen yüksekçe bir duvar inşaatıyla başlanmıştı. Dipnot, yeni mezarlık, akşam 29 Ağustos 1934. Gazeteler sık sık mezar hırsızlığı haberlerine yer veriyordu. Bakırköy mezarlığına dadanan Ahmet, polisin kurduğu pusuya düşünce mezar soygunculuğuna dair ayrıntılar ortaya çıktı. Ahmet bir ay önce gömülen baruthane müdürü Raif'in baldızı Raif'in mezarı başında elinde iki, cebinde üç altın dişli suçüstü yakalanmıştı. Ahmet işin en önemli yanının sağlam istihbarat olduğunu anlattı. Karısı ölü yıkayıcısıydı ve yıkadığı kadın ölülerin ağzında altın diş olup olmadığına bakıp durumu kocasına bildiriyordu. Ahmet de ölünün gömüldüğü mezarı belirliyor ve uygun zamanda soygunu gerçekleştiriyordu. Ahmet bir ay hapis cezasına çarptırıldı. Eyüp mezarlığında faaliyet gösteren Ahmet ve Ali adlı iki mezar soyguncusu da suçüstü yakalanmış, üzerlerinde 45 altın diş ve 4 alyans bulunmuştu. Her iki soyguncu cenazeleri dikkatle takip ediyor, hangi cenazede kalabalık ve çelenk sayısı fazlaysa o mezarı gözlerine kestirip bir süre bekledikten sonra soyuyorlardı. Mezar hırsızlığı yaygınlaşınca mezarlıklara bekçi konuldu. Gazeteci Ferdi Ömer 1940 yılında suçüstü yakalanan bir mezar soyguncusuyla görüştü. Yaptığı işin tuhaf ayrıntılarını öğrenmeye çalıştı. Hafız Hasan Basri isimli mezar soyguncusu 4 yıl önce de yakalanmış, 1 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Muhabir aldığı cezaya rağmen bu işe devam etmesini iyi para kazanmasına yoruyordu. Bu iri yarı adam uzun kollarıyla muhabiri de ürkütmüştü. Ben Hafız Hasan Basri diye sözlerine başlayan mezar soyguncusu asıl işinin ıskatçılık olduğunu söylüyordu. Ölenlerin tutmadıkları oruç ve kılmadıkları namazlar için verilen sadakayı toplayan, mezarlıklarda cenazeleri takip eden bir mezarlık profesyoneliydi. Çocukluğundan beri mezarlıklarıyla ünlü Karacaahmet çevresinde oturuyor, biraz da mühzeci bir ifadeyle alıştık muhite, kopamıyoruz diyordu. Ferdi Ömer'in sen mezarları soyuyormuşsun anlat bakalım bu işi sorusuna da yine müstehzi bir ifadeyle cevap verdi. Bundan 4 sene önce bir gece şeytana uyduk ve birkaç mezar açarak 1-2 altın diş söktük. Bu yüzden mahkum olduk. İnsanın adı çıkacağına canı çıksın. Bir defa lekelendik. Şimdi nerede bir mezar açılsa gel bakalım ölü soyucu diye yakalanıyoruz. Hasan Basri masum olduğunu söylese de muhabirin, hafız mezarları açıp ölüleri kucaklamaktan, onların dişlerini sökmekten korkmuyor musun diye sorduğunda kendisini tutamayıp gülmüş ve ''Ağabey sen insanların ölüsünden değil, dirisinden korkacaksın.'' demişti. Yer altındaki öykülere meraklı bir başka gazeteci Adnan Veli, mezar soyguncularının çalışma biçimlerini Ankara'da cezaevinde tanıştığı bir mezar soyguncusundan bizzat dinlemişti. Dişçi Salahattin dolandırıcılık suçuyla geldiği cezaevinde masum olduğunu söylüyordu. ''Benim zanaatım bu değil.'' itirazına rağmen falaka zoruyla dolandırıcılığı kabul etmişti. Mahpuslardan biri Salahattin'e gerçekten dişçi olup olmadığını sordu. ''Dişçiyim.'' yanıtını aldı ama muayenehanesi yoktu. Çünkü zanaatı ölülerden diş sökmekti. Salahattin hangi mezardan diş sökeceğini biliyordu. Mezarı gündüz gözüne kestiriyor, karanlık çökünce de usulca yaklaşıp ceketinin altına gizlediği küçük çapasıyla mezarın baş tarafını kazıyordu. Bundan sonrası meslek ustalığına ilişkin ayrıntılardı. Baş ucundan kazmaya başlarım. İyice kazdıktan sonra herifin kafasını yakalarım. Şöyle bir çektikten sonra zaten kendiliğinden gelir. Herifi mezarın içinde oturttun mu işin oldu demektir. Ama kulağımda kalsın. Açacağım mezar en az bir haftalık olmalı. Bir haftadan önce dişler gevşemez. Herifi oturttun değil mi? Bir elini ağzına dayarsın, öteki elini yumruk yapıp ölünün ensesine bir tane kondurdun mu, herifin dişleri sakız leblebisi gibi avucuna dökülür. Salahattin işini şansa bırakmıyordu. Sırrı küçük bir not defterinde gizliydi. Bir punduna getirip konuştu. Herkesin ağzında altın diş olup olmadığına bakıyor. Sonra da bunu bir deftere not ediyor. Altın dişlerin sahibinin ölmesini bekliyor. Her gün gazeteleri okuyup ölüm ilanlarını dikkatle takip ediyordu. 30'lu yıllarda altın diş sökmeye başlayan mezar hırsızları, savaş döneminde yaşanan patiska kıtlığında yeniden kefen çalmaya dönmüştü. Usta hırsızların küçük bir çukur açıp kefenin ucunu bulduktan sonra mevtayı döndüre döndüre bir hamlede kefeni çıkartmakta mahir oldukları rivayet ediliyordu. Mezar hırsızları zanaatlarını bilim için de kullanıyor, tıp öğrencilerinin kadavra ve kemik ihtiyacını karşılayan aracılar olarak çalışıyorlardı. Aslında bütün dünyada tıbbın gelişmesiyle mezarlıkları olan bu çirkin ilgi artmıştı. Kutsal Roma İmparatoru, 5. Karl'ın eczacısının oğlu Andreas Vesalius, klasik anatomi eseri De Humani Corporis Fabrica'da çalışmalarını mezarlıklardan alınan insanlar üzerinde yaptığını açıkça söylemişti. İngiliz doğum uzmanı William Smalley, doğum üzerine hazırladığı resimli kitabı için cinayet yoluyla kadavra elde etmekle suçlanmıştı. 19. yüzyıl başında İngiltere'de artan tıp okullarının kadavra ihtiyacı için işlenen cinayetlerden, yok yere kimi kimsesi olmayanlara verilen idam cezalarından, anatomi cinayetleri diye söz ediliyordu. İki İngiliz William Burke ve William Hare, anatomist Robert Knox'a kadavra satabilmek için bir yıl boyunca 16 kişiyi öldürmüşlerdi. Dipnot A.W. Bates, The Anatomy of Robert Knox, Eastbourne, Sussex, Academic Press, 2010. 1924 yılında Fransa'ya satılan 400 ton kemik mezar hırsızlığının tartışılmasına yol açtı. 23 Aralık 1924 günü New York Times'ın iç sayfalarında yer alan haber, Marsilya'nın limana varan İngiliz bandıralı Zen gemisinin Mudanya'dan aldığı insan kemiklerini taşıdığı söylentisiyle çalkalandığını, olayın soruşturulacağını bildiriyordu. Fransız ve Yunan gazeteleri de benzer haberlere yer verdi. Zen gemisi 13 Aralık'ta Mudanya'dan yola çıkmış, Atina'ya geldiğinde hamallar yükün içeriğini fark edip taşımayı reddetmiş, gemi limandan açılmış ve Marsilya'ya yönelmişti. Kemiklerin Kurtuluş Savaşı'nda öldürülen Yunan askerlerine ya da Ermenilere ait olduğu düşünülüyordu. Bu olayla ortaya çıkan bir başka gerçek, bu ticaretin 19. yüzyıl boyunca sürdürüldüğü ve insan kemiğini Fransız ve İngiliz sanayi şirketlerinde zamk, gözlük çerçevesi ya da gübre üretiminde kullanıldığıydı. Zen gemisindeki yükün sırrını aralayan Yarın gazetesi oldu. 17 Haziran 1931 günü İstanbul'daki mezar soygunculuğunu ve kemik ticaretini manşetten duyurdu. Yarın, İstanbul'daki mezarların sistemli olarak soyulduğunu, kemiklerin Avrupa'ya satıldığını ileri sürüyordu. Olay, yakınlarının bozulan mezarlarını nakletmek için açanların, mezarların boş olduğunu görmesiyle ortaya çıkmıştı. Eyüp, Karacaahmet, Edirne Kapı gibi büyük mezarlıklarda çok sayıda boş mezar vakası vardı. Yarın kemiklerin mezar soyguncuları tarafından çıkarıldığını, Avrupa'da işlenmek üzere toplanarak satıldığını söylüyordu. Dipnot, mezarlıklardaki binlerce ölülerimizin kemikleri gizli gizli çalınıp ticaret ediliyor. Yarın 17 Haziran 1931. Yarın'ın haberi üzerine Belediye Mezarlıklar Müdürü Süleyman Bey derhal soruşturma açıldığını, bunun bir suç olduğunu söyledi. Süleyman Bey, mezarlıkları yöneten Efkaf Müdürlüğü'nü suçluyor, mezarlık için para aldıkları halde ne belediyenin payını ödediklerini ne de doğru dürüst bakım yaptıklarını anlatıyordu. Yarın gazetesi işin peşini bırakmadı. Belediye topu polise atıyor, polis soruşturmasının sonucunu beklediğini söylüyordu. Yarın gazetesi romanlara mezarlıklarda yer verilmediği ve ölülerinin nereye gömdüklerinin bilinmediğini de ortaya çıkardı. Ayrıca mezarlıktaki ölüler kadar diriler de soyuluyordu. İstanbul'da aynı mezar 5 liraya da 50 liraya da kazılıyordu. Haberlere rağmen soruşturmada adım atılmadı. İddialara resmi bir yanıt gelmedi. Son Posta gazetesine demeç veren mezarlıklar müdürü Süleyman Bey ağız değiştirmiş, hayvan kemiğinin tonunun 3 lira bile etmediğini hatırlatarak insan kemiği ticaretinin karlı olamayacağını, mezarlıkların gayet iyi korunduğunu ileri sürmüştü. Yarın buna cevap olarak Marsilya borsasında ve İstanbul'da hayvan kemiği fiyatlarını da açıkladı. Buna göre Marsilya'da kemiğin 100 kilosu 30-35 frank, İstanbul'da ise 40-44 franktı. Bu Süleyman Bey'in söylediği rakamın 10 katından fazla ediyordu. Yarın'ın bilirkişi olarak başvurduğu kimyager Doktor Cevat Tahsin Bey, gazeteye yaptığı açıklamada insan kemiğindeki fosfor oranının yüksekliğine dikkat çekti ve hem bütün dünyada tıp eğitimi için hem de fosfor ihtiyacı için kemik ticaretinin yapıldığını, bu yüzden de korunaksız İstanbul mezarlıklarının boşaltıldığını söyledi. Dipnot, Sirkat Muhakkak. Yarın 25 Haziran 1931. Valilik bu ısrarlı yayınlar karşısında Yarın gazetesine tekzip gönderdi. Yapılan soruşturmanın tamamlandığını ve iddiaların uydurma olduğunu bildirdi. Yarın ise boş mezarları gösterdi. Bu nasıl soruşturma diye itiraz etti. Fakat konu kapandı. 9. Ayrımın Sonu. Sayfa 77.